Ayrım 44.
Anne Şabrol onlarla bir çeşit söz oyunu oynuyor. Mizahi bir üslupla, kelime oyunlarına başvurarak, zekice ama özellikle yüzeysel sorular sorarak. İlişkileri hiçbe dönüştürme sanatı olarak özetlenebilecek bu oyuna, Parizyenliğin bir yansıması olarak bakmak mümkün. Dergide kullanılan jargon o kadar hızlı değişiyor ki, dergi çalışanlarının büyük kısmı bile yazılanları anlayamıyor. İçine girilecek harikulade özel dünyalar, özel klikler, özel diller bulunduğu duygusunu yaratıyor bu. Bunların aşinası olanlar dünyanın geri kalanından ayrılıyor sanki. Anne Poirot okuyucularına aman vermiyor. Çünkü onlarla çok fazla ortak yanı var ve kendi kendine de aman vermiyor. Onun sorunu eğitimli, zeki, gözlemci, kendi yetenek ve zaaflarını bilen biri olmasına rağmen yeterli özgüvene sahip olmaması. Freud'a inanacak olursak bundan anne ve babasını sorumlu tutmak gerekiyor. Ama Anne Poirot Freud'a inanmıyor. Daha doğrusu artık inanmıyor. Özgüvenimin eksik olması kimsenin suçu değil diyor. Aslında insanın olduğu gibi kabul etmesi gereken bir şey bu. Saçlarınızın kızıl olmasını nasıl kabullenirseniz bu da böyle. Ama bir yandan da bunun yol açabileceği felaketleri dizginlemeye ve kendine güvenen insanların durumlarının ondan çok daha parlak görünmediği düşüncesiyle kendini avutmaya çalışıyor. Hayatımın büyük bölümü korku içinde geçiyor. Sabahtan akşama kadar kendi kendimi hırpalıyorum. 30 yaşıma gelinceye kadar hayat sürekli bir savaştı. Kendimle yıpratıcı bir çatışma içindeydim. Şimdilerde durumum biraz daha düzeldi. Anne Poirot çeşitli çözümler denemiş. Ona asla baskı uygulamayan, eğitim seviyesi yüksek bir ailenin çocuğu olduğu için üniversiteye gitmesi sorunu olmamış ama 18 yaşındayken hayattan ne istediğine dair hiçbir fikri yokmuş. Şimdikinden bile daha kararsızmış o günlerde. Düşüncelerim o kadar dağınıktı ki feminizm tam zamanımda imdadıma yetişti. Güzelliğini öne çıkarmaktan özellikle kaçınarak feminist kampta savaşmaya başlamış. Bugün kadınların doğuştan gelme veya ilahi kudret tarafından tayin edilmiş haklar yerine kendi çabalarıyla, kendi yetenekleriyle ulaştıkları haklara sahip olmaları bu savaş sayesinde elde edilen bir sonuç. Erkeklerin sahip olmadığı bir mutluluk bu. Artık kadınlar yaşama sevincini daha derinden hissedebiliyorlar. Yeni tecrübelere yelken açmaya daha yatkınlar. Yemek pişirmeye veya çiçeklere duyduğumuz ilgi eskiden kadınlara uygulanan baskının simgesiydi. Bugün artık bunları ince zevklere dönüştürdük. Böyle duyarlılıkları olmadığı için erkeklere acıyor. Öte yandan feminizm onun için dünyada erkek ve kadın diye iki ayrı insan cinsi bulunduğunu doğrulamış. Olsun, bence böylesi daha iyi. İki cins arasında iletişimin mümkün olmadığını ileri sürmüyorum gerçi. Ama kadınlarla erkekler birbirlerini anlamakta güçlük çekiyorlar. Aradaki sevgi bağları ne kadar güçlü olursa olsun birbirlerine yabancı kalıyorlar. Bazı şeyler vardır ki sadece bir kadına söyleyebilirsiniz. Bunda bir sakınca görmüyorum. Cinslerin birbirinden farklı olması zenginleştirici, heyecan verici bir şey. Erkeklerle ilgili olarak kuşkuya kapıldığım zamanlarda kendime diyorum ki onu seviyorum. Demek ki sevilecek birisi var karşımda. Bir yandan da bu, erkeklerin özgüvenlerini kazanmaları için kadınlara yardım eli uzatmalarının eskiye göre zorlaştığı anlamını taşıyor. Çünkü artık kadınların kendi sorunlarını kendi başlarına çözmeleri gerekiyor. Kadınlar için bir sonraki adımın ne olması gerektiğine gelince Anne Poirot bu sorunun cevabını bilmiyor. Kadınların üzerinde derinlemesine düşünmedikleri bir takım temel yaklaşımlara sahip oldukları, anekdotlarla zenginleştirerek birbirlerine aktardıkları genel geçer varsayımlara göre yaşadıkları yolundaki iddialarına rağmen ne yapmak istediğini ve nereye gittiğini artık kendisi de göremiyor. Bugün kadınları çevreleyen sorunların nasıl çözülebileceği söz konusu olunca neredeyse hiç düşünmeden atılıyor, savaşmamız gerek diye. Ama sonra çarçabuk ekliyor. Keşke savaşacak gücüm olsaydı. O zaman savaşırdım. Ama aslında bunu istemiyorum. Çünkü kazanamayacağımızı biliyorum. Anne Poirot, özgüven sorununa ikinci bir hal çaresi olarak saygı duyduğu insanların saygısını kazanmayı denemiş. İş hayatındaki sıkıntım bir profesyonel olarak hak ettiğim saygıyı görememekti. Derken karşısına kestirme bir çözüm çıkmış. Resim sanatıyla ilgili bir kitap dizisinin editörlüğünü üstlenerek birbirlerine iltifatlar yağdıran o kibar kalabalığın bir parçası oluvermiş. Şimdi bunun bir hata olduğunu düşünüyor. Yüzeysel bir çözüm olmuş bu. İnsanların gözlerinin sürekli üzerinizde olması, sürekli yargılanmanız, her zaman söyleyecek zekice bir şeyler bulmak ve aptalca konuşmaktan kaçınmak zorunda olmanız gibi tatsız tarafları varmış bu işin. zulmün yeni bir çeşidi karşısında verdiği mücadeleyle geçmiş bu dönem. Çünkü yapması gereken bir yan işe karşılık asla yeterli zamanı yokmuş. Sürekli hareket halinde olmazlarsa yaşayamayan, evde telefonları kesilirse kendilerini cehenneme düşmüş sanan insanlara göre birleşmiş bu. Ben böyle biri değilim. Kendi kendime kalmaya gerçekten ihtiyacım var. Bugün iş yerine 1,5 saat uzaklıktaki bir kır evine taşınmış. Şehre ancak haftada birkaç kez geliyor. Kuş sesleriyle ve çiçeklerle çevrili olduğu sürece günde 10 saat çalışsa da yorulmuyor. Ya da en azından eskisine benzer bir yorgunluk hissetmiyor. İnsanların arasında bulunmanın neden olduğu o sonu gelmez gerginlikler yok artık. Amparo bahçesine bakarak hülyalara dalabilir ve ailesine iyi davranmaya çalışabilir. Paris'e gittiği birkaç gün insan içine çıkma ihtiyacını karşılamasına yetiyor. Sonra gerisin geriye kozasına ve ağaçlarına dönüyor. Ne var ki bu pastoral zevklerin onu biraz endişelendiren bir yanı da var. Bencilce zevkler bunlar. Bazen dünyanın sizin istediğiniz gibi olmadığını fark ettiğinizde yapabileceğiniz tek şeyin gözlerinizi kapamak olduğunu düşünüyor ama hiçbir zaman tam anlamıyla bu mümkün değil. Her şeyi yeni baştan değerlendirmek, hakim düşünceleri bahar temizliğinden geçirmek için diyor, bende bulunmayan çapta bir zeka lazım. Fırsat çıkarsa bunu yapmak isterim ama özellikle peşine düşmek niyetinde değilim. Sorular sormak, kendimizi sanık sandalyesine oturtmak, bunlar yorucu şeyler. Sürprizlerle başa çıkmak da öyle. Yakınlarınızın arasındayken belki yine sanık sandalyesine oturuyorsunuz ama daha az paniğe kapılıyorsunuz. 20'sindeyken nereden ne çıkacağı bilinmeyen bir dünyada yaşayabilirmiş. Ama yeni insanlarla tanışmak artık fazla yorucu geliyor. İş hayatının bir parçası bu. Her gün yeni değişikliklere uyum sağlamak gerekiyor. Akşamları eve hayatını paylaştığı insanların arasına dönmek büyük bir mutluluk. İş yerinde yeterince acayiplikle yüz yüze geliyorum. Bana yetip artıyor bile. Akşamları hayatın daha derin yanını yaşıyorum. Mükemmellik kaygısından uzakta. Bütün bir akşamın sevgi dolu bir akşam yemeği hazırlamakla geçirildiği sorunsuz dostluklara dönüyorum. Yaratıcılık gibi bir hevesi bulunmadığını ileri sürüyor. Etrafındakileri huzursuz etmemeyi başarmak ve erkeğiyle iyi geçinmek onun için yeterli. Dolayısıyla Amparo evdeyken iş yerinde yaptığının tam tersini yapıyor. Paris'te Parisyenlerin parıltılı keşmekeşine katılıyor, sonra kır evine koşup soluklanıyor. Modern hayat demek iki ayrı dünyada yaşamak demek. Aynı şey Glamour'un editörü için de geçerli. Kültüre, kendini geliştirmeye ve başarıya olan ilgisinin güçlü bir kişiliğe işaret eden bütün bu özelliklerin öte yanında yakasını bırakmayan bir tereddüt var. Anne Chabrol, dergi için röportaj yaptığı ünlülerin karşısında kaya gibi duruyor. Dergide haklarında ne yazılacağı asla önceden bildirilmiyor bu ünlülere. Bu kuralın uygulanmadığı tek istisna Anne Chabrol'un neredeyse dinsel bir saygı duyduğu medyumu olmuş. Bu medyum daha önce felsefe profesörüymüş. Devir değişiyor artık. İnsanlar bugüne dek hayatlarını mümkün olduğunca az acı çekerek geçirmek için gösterdikleri çabalardan 6 ayrı ders çıkarmışlardır. Görünen o ki insanlar hayat yolculuğunu tamamlamanın 6 ayrı yolu olduğuna, bu yolculuğu yapacak 6 değişik ulaşım aracı bulunduğuna kanaat getirmişlerdir. Burada anlatılan 6 kadının ortak noktası her birinin ağırlıklı olarak bu yollardan birini tercih etmiş ve bu seçimde kararlılık göstermiş olmasıdır. Tıpkı otobüsle mi, trenle mi yoksa uçakla mı seyahat edeceklerine karar verir gibi vermişlerdir bu kararı. Hayat üzerine nasihatlerde bulunan bütün popüler ahlak felsefeleri aslında bu 6 türden birine girer. Ama hepsi de doğru cevabın yalnız kendisinde bulunduğuna inandığı içindir ki hayat yolcularına bu olasılıkların tümünü birden sunan bir çeşit turizm danışma merkezi hiçbir zaman var olamamıştır. Görünüşe bakarak binlerce farklı alternatif bulunduğu, tarihin denenip çöpe atılmış bir sürü farklı nasihatinin üst üste yığıldığı dev bir çöp tenekesi olduğu sanılabilir. Ama aslında bugüne kadar verilmiş nasihatlerin büyük bölümü bu 6 türden birine aittir. Bunlardan birincisi itaat etmek, başkalarının muhakemesine teslim olmak, hayatı olduğu gibi kabul etmektir. Geçmişte büyük ihtimalle insanların çoğunluğu bu seyahat biçimini tercih etmiştir. Genellikle buna mecbur bırakıldıkları için ama aynı zamanda bu tercih onlara iç huzuru vaat ettiği ve komşularıyla uyum içinde yaşamalarını sağlayarak onları rahatlattığı için. Bu tercihten kuşku duyanları ikna etmek uğruna sıçanlar üzerinde deneyler yapılmış. yüzleşmelerden kaçınan sıçanların baskın olanlara göre daha sağlıklı olduğu ve daha az stres yaşadığı. Buna karşılık baskın sıçanların sanki sömürdüklerinin onlara boyun eğmekten vazgeçmesinden korkar gibi endişeli ve gergin oldukları gösterilmişti. İnsanlar aynı zamanda geceleri daha rahat uyuyabilmek ümidiyle alacakları kararların sayısını sınırlamaya çalışmıştılar. Daha önce alıntıladığım Britanyalıların üçte birinin sorumluluk almaktansa kendilerine söyleneni yapmayı yeğlediğine ilişkin bulgu bir yana bırakılırsa, bu araştırma 3 sene sonra yenilenmiş ve yine aynı sonuç elde edilmiştir. Kaç kişinin hala bu stratejiyi tercih etmekte olduğunu gösteren herhangi bir istatistik yoktur. İtaatin bu kadar büyük bir inatla ayakta kalabilmesinin nedeni, insanların her konuda kendi başına karar vermesinin imkansız oluşudur. Bu yüzden insanların çoğu, hareket alanlarının büyük bir bölümünde konformizme bağlı kalmıştır. İtaat etmek hiçbir zaman kolay olmamıştır. Üstelik seçenek sayısı arttıkça giderek daha da güçleşmektedir. Pek çok insan dinin kurallardan ibaret olduğunu düşünür. Ama kurallara uymak yalnızca işin başıdır. Kurallara hangi ruh hali içinde itaat edildiği, itaatin kendisinden daha önemlidir. Bu işin içerdiği güçlükleri en iyi bilenler en dindar kişilerdir. Dindar insanların sergileyebileceği mükemmeliyetçilik hırsının sınırı yoktur. Her dinin binbir ayrıntı etrafında gelişen çekişmelere sahne olması şaşırtıcı değildir. Zaman zaman eften püften veya akademik de görünse ayrıntılar her dinde önemlidir. İslam, itaatin dinidir. İslam'ın sözcük anlamı Tanrı'nın iradesine teslim olmaktır. Ama bu sözcük aynı zamanda uzlaşmak anlamına da gelir ki sürekli bir çaba gerektirir bu. Günümüzde Hristiyanlığın her biri kendi usulünce itaat eden 300'den fazla kiliseye bölünmüş olmasının tek nedeni inatlaşma değildir. Bağlı oldukları din veya ideolojilerle ilişkileri, insanlar hakkında fikir edinmek için hangi din veya ideolojiye bağlı olduklarından daha anlamlı bir göstergedir. Bir inancı kabul edip onu sorgulamaktan vazgeçenlerin bağlı oldukları inanç ne olursa olsun pek çok ortak yanları vardır. Öte yandan din itaatsizlik anlamına da gelebilir. İnsanın dünyayı reddetmesi, daha iyiyi araması, süreyen biçimde kendini sorgulaması gibi bir anlam da taşıyabilir. Balerin Dominic Lopez kendi batılı mirasına sırt çevirip doğu felsefesine sarılırken hem baş kaldırıyor hem de itaat aracılığıyla itaatin tam tersini yani özgürlüğü yakalamayı umuyordu. Ne var ki yakasını bırakmayan belirsizliklerden hala kurtulabilmiş değil. Modalara veya görgü kurallarına itaat etmeyi, başkalarının onayını kazanmayı, herkes ne yapıyorsa aynısını yapmayı vaaz eden dinin ne kadar müridi varsa bir o kadar da bu cemaattenmiş gibi görünmeye çalışan mürit heveslisi vardır. Başkalarının neler yaptığını, eğilimlerine ayak uydurma kisvesinin ardında hangi yalanların gizlendiğini tamı tamına anlamak ve neye ayak uydurulacağına karar vermek giderek güçleşmektedir. İnsanlar tek ve büyük bir karar vererek sorunlarını çözebileceklerine inanmak istemişlerdir. Ama bu her gün vermeleri gereken yığınla küçük karardan onları kurtaramamıştır. İtaat otobüsüyle çıktıkları yolculuk her zaman bol molalı bir yolculuk olmuş, otobüsten inip gitmenin ayartıcı çağrısı her zaman eşlik etmiştir onlara. İkinci seyahat yöntemi mümkün olanın en iyisini koparmak amacıyla hayatla pazarlığa oturmaktır. Gerek eski gerekse modern paganlar bu yöntemi diğer bütün yöntemlere yeğlemişlerdir. Romalılara göre dünya onlara zarar verebilecek veya onları kayırabilecek satın alınabilir güçlerle doluydu. Bu düşünce biçimi günümüz insanı içinde geçerliliğini korumaktadır. İşin püf noktası isteklerinizi gerçekleştirmek veya modern tabiriyle başarıya ulaşmak için ödemeniz gereken en düşük bedeli bilmek, bunu mümkün olduğunca az çaba harcayarak gerçekleştirmekti. Günümüzün bir kısım rekabetçi insanı için hala geçerli olduğu üzere pazarlıktan zevk almak, bunu bir oyun haline getirmek mümkündü. Romalılar adak törenlerinin ardından şölenler düzenlerler, dostlarını belirli tanrıların adına kurulmuş kardeşlik cemiyetlerinden edinir, buralarda çıkar ilişkileri kurarlardı. Dionysos neredeyse ahbapları olmuştu. Kişisel inançları sorgulamakla ilgilenmezlerdi. Çeşitli çıkarlar karşılığında ayinlere katılmakla dinlerinin gereğini yerine getirmiş olurlardı. Romalıların yaklaşımlarındaki özgünlük, insanların pazarlık becerilerini kullanarak ve tanrılardan da bir parça yardım alarak başarıya ulaşabileceklerine inanmalarıydı. Oysa bütün diğer dinler ve felsefeler ahlakla, adaletle ilgili içinden çıkılmaz sorular sormakta ya da her şeyin kontrol edilemez güçler tarafından kararlaştırıldığına kanaat getirmekteydiler. Hala epeyce rağbet gören bir görüştür bu. Hayat yolculuğunu pazarlık becerinize dayandırmaya karar vermişseniz, başarıyı hak edip etmediğiniz konusunda kafa yormazsınız. Kişisel başarı demokrasilerin temel hedefi haline gelmiştir. Çünkü demokrasilerde herkesin başarı şansı eşittir. Ayrıca bunun için öbür dünyayı beklemeniz gerekmez. Başarıyı hemen bu dünyada tadabilirsiniz. Eski Roma'nın Avrupa ve Amerika'ya bıraktığı en önemli miras kişisel arzuları doyurmada pagan sistemi olmuştur. Bugün yönetimi elinde bulunduranlar ilahi varlıklar olduklarını artık ileri süremeseler de hala tıpkı pagan tanrılarının yaptığı gibi adaklar karşılığında ihsanda bulunmakta, korkuları yatıştırmakta, güvenlik vaat etmekte ve vaatlerinden dönmektedirler. Meselenin pürüzlü yanı neyi arzuladığınızı bilmenin ve arzularınız karşılığında tatmine kavuşmanın o kadar kolay olmayışıdır. Güvenlik kolay satın alınabilecek bir şey değildir. Gökyüzünde sizinle anlaşmalar yapmaya hazır bekleyen tanrılar bulunduğu inancını terk ettiğiniz anda pazarlık işi sorunlu bir hal alır. Sıkı bir pazarlıkta bir kez kaybettiniz mi bir sonrakinde kazanma şansınız genellikle azalır. Zaman içinde pazarlıktan karlı çıkma konusundaki umutlarınız zayıflar ve derken istediğiniz şeyin karşılığında ne teklif etmeniz gerektiğini bilemez hale gelirsiniz. Zaten pek çok insan pazarlığa girişme şansını bile elde edemez. Kendi arabanızı kullanmayı seçerseniz bir gün birinin gelip arabanıza bindirme ihtimali her zaman vardır. Girişim uzmanı Catherine de pazarlıkla geçirilen bir hayatın her bakımdan doyurucu olmadığını keşfetmiş, kazanmanın gerekmediği başka dünyalara kaçmak zorunda kalmıştır. Üçüncü seçenek, kendi bahçenizi yaratmak. Liderleri, rakipleri ve meraklı komşuları dünyanızdan çıkarıp atmak ve özel hayatınıza yoğunlaşmaktır. Başlangıçta ne özel hayat diye bir şey vardı, ne de toplumun üzerinde dikilmiş bakışlardan ve bitip tükenmez eleştirilerinden kaçıp kurtulmak mümkündü. Daha sonraları orta sınıf sırlar üretmeye başladı. Ne kadar içinize kapanırsanız diye düşündü bu sınıfın üyeleri, insanların servetinize veya mutluluğunuza göz dikme ihtimali o denli azalır. Ayrıca sağlam bir kamusal itibarınızın olması koşuluyla onlardan saygı görme şansınız aynı ölçüde artar. Kendine ait bir odaya sahip olmak içinde bulunduğumuz yüzyıla kadar çok ender bulunur bir şeydi. Bir bağımsızlık bildirgesi haline geldi. Çiftler özel dünyalarında birbirlerini sevdiklerine dair kararı almadan evlenmez oldular. Özel dünya hem kendi düşüncelerinizle baş başa kalabileceğiniz hem de azarlanmadan ve aşağılanmadan hata yapabileceğiniz yerdi. Kendi bahçelerini yaratanlar dünyayı giderek daha karman çorman bir hal alan kendi sosu içinde kaynamaya bırakıp ondan uzaklaşırlar. Demokrasiyi vergilerini ödemeleri karşılığında kendi hallerine bırakılma hakkı olarak değerlendirirler. Vergi de haracın bir başka çeşididir. Bu yolu tutanlar için politik tartışmalar anlamını yitirir. Politikacılar gözünü iktidar hırsı bürümüş kuklalara dönüşür. Zinanın, insanların içki alışkanlıklarının ve komşu kavgalarının komsomol toplantılarında alenen tartışıldığı komünist dünyada bile mahremiyet zamanla devlet baskısına, meslektaşların müdahalelerine ve aile içi zorbalıklara kafa tutmanın yolunu bulmuştur. Bugün Moskova ve St. Petersburg sakinlerinin sadece onda biri komşularıyla düzenli olarak görüşmektedir. Mahremiyet sadece kendi seçtiğiniz insanlarla görüşmek demektir. Bunların dışındakilerin varlığıyla yokluğu birdir. Mahremiyetin yüce koruyucusu televizyonda boy gösteren hayaletler ve tanrılardan ibarettir. Kendi bahçenizi yaratmak, dünyanın acımasız yüzüyle karşı karşıya kalan Victorin ve Anton gibileri için özgürlüğe doğru atılmış bir ilk adım olabilir. Ancak mahremiyet dünyasına yapılan yolculuk, özellikle kadınlar için bir takım sorunların varlığını su yüzüne çıkarmıştır. Çalışmayı bırakıp evin kapalı dünyasına çekilmelerine, asıl yapmak istediklerini yapmak üzere serbest kalmalarına izin verecek olanaklara kavuşan kadınların bir bölümü, mahremiyetin aynı zamanda bir hapishane olabileceğini keşfetmişlerdir. Sırf kendi zevkiniz için kendinize ait bir bahçe yaratmak, sebze yetiştirip de mahsulü aldığınızda onunla ne yapacağınızı bilmemeye benzer. Dünyanın ne kadar geçici olsa da bizim diyebilecekleri minicik bir parçasını keşfetmiş olmak Victorin ve Anton için büyük bir tatmin kaynağı olmuştur. Ne var ki hayatlarını kendileri için değil kızları için yaşamaktadırlar. Sizi alıp dünyanın keşmekeşinden çok uzaklara götüren bir gemiye binmenin, kendinizi akıntıya bırakmak ve her türlü amacı unutmak demek olduğu düşünülebilir. Ne var ki bu da bir amaçtır. Ve zaman zaman vites küçültmeyi veya demir atmayı denememiş olan insanların sayısı şaşılacak kadar az olmuştur. Hayatınızı kendi işinize bakmaya adamanın mümkün olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bunu hakkıyla yapacaksanız sonunda varacağınız yer azizlik veya evliyalık olacaktır ki azizlerle evliyaların amaçlarından biri de insanlara şu ya da bu şekilde yararlı olmaktır. Hiç kimse bütün ilgisini kendi üzerine yöneltecek kadar ilgi çekici değildir. Dördüncü yöntem, bilginin peşine düşmektir. İsteyen herkesin bilgiye ulaşabileceği düşüncesi yeni bir düşüncedir. Tarihin büyük bölümünde bilgi az rastlanan, gizli tutulan bir şey olmuştur. Uzmanlığın ve esrarın halesiyle çevrili bu esoterik miras, bugün her mesleğin kendini korumak için icat ettiği jargonda varlığını sürdürmektedir. Bilgi hala kendi kuyruğunu yiyen bir yılandır. Hindistan, 5. ve 11. yüzyıllar arasında dünya nüfusunun neredeyse yarısını barındırıyordu. Ve yeryüzünün en iyi yiyecekleriyle giyeceklerine sahip olmasına yetecek kadar bilgi biriktirmişti. Daha iyi bir hayat standardını özleyen bütün ülkeler Hindistan'a imreniyor ve hepsi de Hindistan'ın pamuğundan, pirincinden, şekerinden pay koparmaya çalışıyordu. Hindistan, dünya yüzüne gelmiş belki en büyük bilim adamlarını, 9 haneli sayı sistemini ve sıfırı icat eden atsız matematikçileri yetiştirmişti. Bütün bunlara rağmen Hinduizm, gerçekten edinilmeye değer yegane bilginin arzuları bertaraf eden ve bireyin bir yanılsamalar yumağından başka bir şey olmadığını gösteren bilgi olduğunu söylüyordu. Bilgi acıları ortadan kaldırmıyordu. Benzer şekilde dünyanın ilk teknolojik uygarlığı olan Çin'de Sung Hanedanı döneminde 960-1279 1 milyon kişilik bir ordu oluşturmuş ve senede 16 milyon demir okbaşı üretebilen dünyanın en büyük demir endüstrisini kurmuş olmasına rağmen çok sayıda yetenekli yurttaşının sadece sınavlardan geçmek ve devlet mevzuatını ezberlemek için bilgi edindiğini keşfetmişti. Bilgi yolculuğu sık sık zihni uyuşturan bir tekrarcılığa yuvarlanmıştır. Bilimsel birikimleriyle Amerika'nın keşfini mümkün kılan, bilginin özünde uluslararası bir değer olduğunu ilk fark eden 9. yüzyılda seyyah tıp adamı Huneyn bin İshak'ın başkanlığındaki ilk tercüme okulunu kuran ve Bağdat'ı zamanının en önemli entelektüel merkezlerinden biri haline getiren Araplar da bilginin yol açtığı çelişkilerden bıkıp usanmış ve merak denen şeyi rafa kaldırıp yüzyıllar boyunca orada bırakmışlardır. Batı'nın bilginin güzelliklerini keşfetmekte bu kadar geç kalmasının, Yunanlıların görkemli entelektüel çabalarının ardından Hristiyanlığın hayırseverliği her şeyin önüne koymuş olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Dağları yerinden oynatacak bilgim de olsa, demişti Aziz Paulus, içimde sevgi olmadıkça ben bir hiçim. Luther'e göre akıl, şeytanın aşüftesiydi. Gel gelelim bu yaklaşımı benimseyen başkaları da olmuştur. Bilime tapan Çinliler arasında bile bilginin mutluluğu öldürdüğünü söyleyen Taocular çıkmıştır. Bilginin peşinde son derece zevkli bir yolculuk yapabilirsiniz. Ancak bindiğiniz trenin kısacık bir yan yola sapması, daha ileriye gitmeyi reddetmesi, hedefini unutması ihtimali de vardır. Bilgiyi kendi içinde bir amaç haline getirmek, onu ne için kullanacağınıza karar vermenin sıkıntısından kendinizi kurtarmanın bir başka yoludur. Parvin Manoy, yabancı dili öğrenme heveslisi öğrenciler bulmakta güçlük çekmiyor. Öğrencilerin bu bilgiyi nasıl kullanacakları kendilerine kalmış bir şey. Ama tüm profesyonel bilgi tacirleri gibi Parvin Mahoney de biliyor ki tek başına bilgi yeterli değildir.